Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. İranlı karilerden Kafirun suresinin 1 ila 6. ayetlerini can kulağı ile dinliyoruz.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki ey kafirler, ben sizin taptıklarınıza tapmam. Benim taptığıma da siz tapacak değilsiniz. Ben de sizin taptıklarınıza tapacak değilim. Siz de benim taptığıma tapacak değilsiniz. Sizin dininiz size, benim de dinim bana.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7:20 ile 8:50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tanrı Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 4 Hazar 1401 Hicri Kameri 30 Rabiüssani 1444 ve Miladi 25 Kasım 2022 Cuma. Muhterem dinleyiciler, az sonra sunacağımız sabah haberleri ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Hazarları, Nura Giden Yol ve Her Bahçenin Bir Bahçıvanı ihtiyacı Var adlı programları dinleyebilirsiniz. Yayınımızın sonunda haber özetlerini sunacağız.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameney.
Ben Mesut Ketani.
Bu sabahki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. İran, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'ni kınadı. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Almanya'nın yıllardır insan haklarını ihlal ettiğini söyledi. Bakri Kenî, Batı'nın İran olaylarına yanlış anlatılar yaptığını belirtti. İran, Irak Ulusal Güvenlik Konseyi kararlarını olumlu karşıladı. Türkiye Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Ve Beşar Esad Savaş'ın Batı'nın sultacılığına devam aracı olduğunu söyledi. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı yayınladığı bildiride Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin İran karşıtı kararını kınayarak bunun az sayıdaki Batı ülkenin İran karşıtı eylemi olduğunu ve tamamen reddedildiğini belirtti. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi dün İran'da insan hakları durumu olarak adlandırdı. Durumla ilgili İran karşıtı bir kararı onayladı. Karar 25 evet, 6 hayır ve 15 çekimsel oyla kabul edildi. İran'ın bildirdiğine göre İran Dışişleri Bakanı bu bağlamda yayınladığı bildiride birkaç batılı ülkenin İnsan Hakları Konseyi'ne dayattığı İran karşıtı kararı şiddetle kınarken, İnsan Hakları Konseyi'nin bazı ülkelerin kısa vadeli çıkarlarını sağlamak bağlamına bir kez daha suistimal edilmesinin esef verici olduğunu belirtti. Dışişleri Bakanlığı, Mehsa Emini'nin vefatından esef duyduğunu bir kez daha tekrarlayarak bu olayla ilgili İran İslam Cumhuriyeti üst düzeyli tüm yetkililerin temeli dini tealim, İran İslam Cumhuriyeti'nin ilerici anayasası ve İran uygarlığının kültüründe olan insan haklarına gerçek bağlılık ve insancıl bakışla bu talihsiz olaya sorumlu bir yaklaşım sergilediklerini belirtti. Bildiride İran İslam Cumhuriyeti'nin bu yaklaşımı ülkenin üst düzey yetkililerinin, ilgili organlarının ve ilgili kurumlarının endişe ve sorumluluğunu göstermekte olduğu ifade edilirken, bu yaklaşımın ulusal sorumluluk, iç yasalar, insani ilkeler ve uluslararası mekanizmalara üyelik yükümlülüklerine saygı ve bağlılık temellerine göre benimsendiği belirtildi. Dışişleri Bakanı bildirisinde hiç şüphesiz Almanya rejimi ve İnsan Hakları Konseyi'nin özel oturumunu düzenleyenlerin eylemi tarihi bir hata ve çok boyutlu siyasi hedeflerden kaynaklanıyor denildi.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı, Almanya Dışişleri Bakanı'nın Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'ndeki açıklamalarına tepki olarak Almanya'nın yıllardan beri insan haklarını ihlal ettiğini söyledi. Perşembe günü Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi kendi tabirleriyle İran'daki insan hakları durumuna ilişkin İran karşıtı bir kararı onayladı. Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock bu toplantıda yaptığı konuşmada Batılı ülkelerle aynı doğrultuda İran'daki insan hakları durumuna ilişkin endişeli olduğunu ifade etti. İran'ın bildirdiğine göre Hüseyin Emir Abdullahyan bu bağlamda Twitter üzerinden paylaştığı mesajda Saddam'ın İran halkına karşı kimyasal silahların ana tedarikçisi olan Berlin rejimi ve diğer fırsatçılar haksız ve insanlık dışı yaptırımlarıyla yıllardır büyük insan hakları ihlallerini işliyorlardı yazdı. Emir Abdullahyan ayrıca şimdi onlar halkımıza karşı daha fazla insan hakları karşıtı eylemde bulunmak için insan hakları mekanizmalarını ikiyüzlü bir şekilde kötüye kullanıyorlar ve tüm bunları İranlılara sahte dayanışma adına yapıyorlar dedi.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'ndeki temsilcisi İran karşıtı, Bildiri ve Almanya Dışişleri Bakanı'nın çirkin sözlerine tepki olarak dikkatinizi Almanya sokaklarındaki binlerce barışı protestocuya çevirmenizi tavsiye ediyorum dedi. İran'a bildiğine göre İran'ın Cenevre'de İnsan Hakları Konseyi'nin özel oturumundaki temsilcisi Furuzende Vadiyeti Almanya Dışişleri Bakanı'na hitaben bugünlerde sizin için kendi halkınızdan daha önemli hale gelen aynı İranlı kadın ve kızlar kimyasal silahlarınızın, tek taraflı yaptırımların ve terörizmin kurbanı olan sevdiklerinin acılarına ve ıstıraplarına hala tanık oluyorlar dedi. Vadiyeti ayrıca Almanya 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana korkunç insan hakları sicili nedeniyle İranlı kadın ve kızların hakları hakkında konuşma yetkisine sahip değil dedi. Batı ülkelerin İran'daki kargaşalardaki rolüne değinen Vadiyeti, İran'daki barışçıl toplantılar Alman, Amerikan, İngiliz ve Fransız rejimlerinin İran halkına yönelik yoğun savaşı nedeniyle isyana dönüşüyorunu belirterek İran'da kargaşalara karşı yetkililerinin tutumu hakkında da şöyle dedi. Şiddet ve kargaşanın miktarına rağmen İran İslam Cumhuriyeti vatandaşların hayatlarını korumak ve can kayıplarını önlemek için ayaklanmalar ve yasa dışı toplanmalarla baş etmek için ölümcül güç kullanmama politikasını benimsemiştir.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı siyasi işlerden sorumlu yardımcısı, Batı'nın İran İslam Cumhuriyeti'nin iç işlerine müdahale çalışmalarına vurgu yaparak dış güçlerin İran'da yaşanan olayları yanlış yansıttıklarını söyledi. Ali Bakri Kani dün Hindistan'ın ND televizyon kanalına verdiği mülakatta İran'ın bazı kentlerindeki son kargaşalara değinerek yabancı güçlerin İran olaylarıyla ilgili yanlış açıklamalarda bulunduklarını söyledi. Bakri Kani barışçıl gösteriler ve şiddet toplantılar arasındaki farka değinerek bu konuya dikkat edilmesi gerektiğini, ayrıca yabancı güçlerin İran iç işlerine müdahalesini ve kendi çıkarları bağlamında İran'da yaşanan olaylar hakkındaki yanlış rivayetlere dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti.
İran milli futbol takımının teknik direktörü Galler ile yapacağı karşılaşma öncesinde düzenlediği basın toplantısında BBC World muhabirine sert tepki gösterdi. İran milli futbol takımı 2022 Katar Dünya Kupası'ndaki ikinci maçında bugün Cuma Galler ile karşılaşacak. İstanbul'a göre bugün İran ile Galler arasında oynanacak maç öncesi dün İran takımından milli takımının baş antrenörü Carlos Queiroz ve İran milli takımının yıldızı Mehdi Taremi basın açıklaması yaptı. İran milli futbol takımının son zamanlarda yaptığı birkaç toplantının rutinine göre bazı gazeteciler toplantının atmosferini futbol tartışmasından uzaklaştırmaya ve İranlı teknik direktör ve oyunculara siyasi meseleler hakkında sorular sormaya çalıştı. BBC World muhabirine sert tepki gösteren antrenör Queiroz neden Amerika ve İngilizlerin Afganistan'da yaptıkları hakkında soru sormadıkları şeklinde tepki gösterdi.
İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu komutanı düşmanın hiçbir şehadetin karşılıksız kalmayacağını bilmesi uyarısına bulunarak her şehidin başka intikamı olduğunu ve uygun zaman ve mekanda bu intikamların alınacağını söyledi. Tümgeral Selami, Fars Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, Suriye'de İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Hava Uzay Güçleri Müsteşarlarından Şehit Davud Caferi şehit eden Siyonistlere misilleme konusunda Direniş Cephesi'nin birbirine bağlı bir cephe olarak tıpkı tek vücut olduğunu, işgal edilen Filistin topraklarında şehitlerin intikamını Siyonistlerden alacaklarını söyledi. Tümgeral Selami, her şehidin başka bir intikamı var ve uygun zaman ve mekanda bu intikamlar alınacak ve şimdiye kadar da böyle olmuştur. Düşmanlar bilsinler, hiçbir şehadet karşılıksız kalmayacaktır uyarısı vurgusunda bulundu.
İran İslam Cumhuriyeti Polis Gücü Genel Komutanlığı Sözcüsü, İran'da Hicri Şamsi bu yılın başından itibaren en azından yasa dışı 29 binden fazla savaş ve av silahının bulunduğunu duyurdu. Teslim Haber Ajansı'nın bildiğine göre Tuğgeneral Mehdi Hacıyan, miladi 2019 yılında yaşanan kargaşaların ardından İran'da silah ve mühimmat kaçakçılığını anlamlı bir şekilde arttığını belirtti. Yapılan incelemelerde ülkenin kuzeybatı, batı ve güney sınırlarından silah ve mühimmat kaçakçılığının yapıldığına vurgu yapan Hacıyan şöyle devam etti. Elde edilen istatistiklere göre İran İslam Cumhuriyeti Sınır Muhafız Komutanlığı başta olmak üzere ülkede polis gücünün operasyonel ve istihbarat bilgileri doğrultusunda bu yılın başından beri 29 binden fazla yasa dışı avlanma ve muharebe silahının keşfedildi. Geçen yılın aynı dönemine göre %11 daha fazla artış gösteriyor. Tuğgeneral Mehdi Acıran keşif miktarı bu yana, Haziran 2022'den bu yana bazı ülkeler özellikle de suçlu Amerikan imalatı 9000 savaş silahı ve 7000'den fazla soğuk silahının keşfinin önemli ölçüde arttığından silah ve mühimmat kaçakçılığını önlemek için komşu ülkelerin polisleriyle görüşmeler yapılmıştır dedi.
İran İslam Cumhuriyeti Bağdat Büyükelçisi, Irak Ulusal Güvenlik Konseyi'nin merkezi hükümet güçlerinin Irak-Kürdistan bölgesinin Türkiye ve İran ile sınırlarına konuşlandırılmasına ilişkin kararını memnuniyetle karşıladı. Irak Ulusal Güvenlik Konseyi üyeleri, Başbakan'ın katıldığı özel bir toplantıda merkezi hükümet güçlerinin sınır bölgelerinde varlığına ve ülkenin Kürdistan ile İran ve Türkiye ile sınırının sıfır noktasında özel kontrol noktalarının oluşturulmasının hızlandırılmasına vurgu yaptı. İran İslam Cumhuriyeti'nin Bağdat Büyükelçisi Muhammed Kazım Ali Sadık, Salı günü İrna'ya verdiği demeçte Irak-Kürdistan bölgesi yetkililerinin terörist grupları ve İran karşıtı silahlı grupları kontrol edebileceğini ancak böyle bir iradeleri olmadığını söyledi. İranlı yetkili ayrıca Irak'ın Kürdistan bölgesi yetkililerinin etnik bir bakış açısına sahip olduklarını ve görünüşe göre Kürtler arası iç içe geçmiş terör gruplarını bile kovmak istemediklerini belirtti.
Varşova-Dubai seferini yapan yolcu uçağı bomba ihbarı üzerine Esenboğa Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı. Fly Dubai hava yollarına ait yolcu uçağı bomba ihbarı yapılmasının ardından saat 3.15'te Esenboğa Havalimanı'na acil iniş gerçekleştirdi. Haber çevrelerine bildiğine göre 161 yolcunun indirilmesi ve bagajlarının boşaltılmasının ardından uzman ekip tarafından uçakta arama yapıldı. Uçak ihbarın asılsız olduğunun tespit edilmesiyle saat 6.47'de Esenboğa Havalimanı'ndan ayrılarak seferine devam etti.
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Para politikası kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının %10,5'dan %9'a indirilmesine karar verdi. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında gerçekleşen toplantı sonrası banka internet sitesinden aldıkları kararı ilan etti. Merkez Bankası ilk olarak 25.9.2020 tarihinde politika faizini çift haneye çıkardı. Son iki yıldır çift hanelerde olan faiz uzun bir aradan sonra yeniden tek hanelere indi. Merkez Bankası metninde yer alan enflasyonda gözlenen yükselişte, jeopolitik gelişmelerin yol açtığı enerji maliyeti artışlarının gecikmeli ve dolaylı etkileri, ekonomik temellerden uzak fiyatlama oluşmalarının etkileri, küresel enerji, gıda ve tarımsal emtia fiyatlarındaki artışların oluşturduğu güçlü negatif arz şokları etkili olmaya devam etmektedir ifadeleri dikkat çekti.
Rusya Devlet Başkanı ve Irak Başbakanı yaptıkları telefon görüşmesinde iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine vurgularken bazı bölgesel ve uluslararası olayları gözden geçirdiler. Irak'ın resmi haber ajansının bildiğine göre Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin dün akşam telefonda Irak Başbakanı Muhammed Şia el-Sudani ile görüştü. Sudani, Irak'ın tüm alanlarda Rusya ile ilişkileri sürdürmek istediğini belirterek, Irak'ın dış siyasetinde bölgesel ve uluslararası alanda işbirliği bağlamında çalışacağını söyledi.
Belarus Başbakanını ağırlayan Suriye Devlet Başkanı, Batılıların savaş şırtkanlı politikasıyla kendi hayatlarına devam ettiğini söyledi. Suriye resmi haber ajansı Sana'nın bildirdiğine göre Belarus Başbakanı Roman Glavchenko dün öğleden sonra Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı ziyaret ederek bu ülkenin Cumhurbaşkanından Esad'a bir mesaj iletti. Suriye Cumhurbaşkanı Esad yapılan görüşmede Belarus Avrupa'nın kalbindeki stratejik konumu, karar alma ve politika bağımsızlığı nedeniyle hedef alındı dedi.
Rusya Savunma Bakanlığı Perşembe akşamı 2 Tupolev Tu-160 bombardıman uçağının Kuzey Kutbu yakınlarındaki Norveç ve Barents denizlerinden sular üzerinde uçtuğunu duyurdu. İran'a bildiğine göre bu ülkenin Savunma Bakanlığı 13 saat süren bu uçuşa Rus Hava Kuvvetleri Kuzey Filosu'na ait bir MiG-31 avcı uçağının eşlik ettiğini, iki stratejik bombardıman uçağının da uçuşu sırasında yakıt ikmali operasyonları gerçekleştirdiklerini duyurdu. Rus Hava Kuvvetleri Kuzey Kutbu, Kuzey Atlantik, Karadeniz, Baltık Denizi ve Pasifik Okyanusu'ndaki tarafsız sular üzerinde düzenli olarak uçuşlar gerçekleştirmekteler.
Ve Katar'daki 2022 Dünya Kupası'nın 5. günü Uruguay'ın durması ve İsviçre, Portekiz ve Belizya'nın galibiyetiyle sona erdi. 2022 Kupası'nın 5. gününde Uruguay, Güney Kore, Portekiz ve Gana takımları H grubundan yeşil sahaya indiler. İlk maçta Uruguay ve Güney Kore golsüz berabere kalırken ikinci maçta Portekiz Gana'yı 3-2'lik skorla mağlup etti. Ayrıca bu turnuvanın G grubunda Brezilya Sırbistan'ı 2 golle, İsviçre ise Kamerun'u 1 golle mağlup etmeyi başardı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz.
Tahran'dan sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla sürüyor. Bu sabahki ilk yorumumuz Amerika'nın bölücü grupları desteklemesi konusunda. Amerika Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Kuzey Irak'taki ayrılıkçı terör gruplarına yönelik operasyonlarını kınarken Tahran'dan bu saldırıları durdurmasını istedi. İran'ın Irak'ın Kürt bölgesinde bu gruplara yönelik askeri operasyonu Amerika Merkez Komutanlığı CENTCOM'un tepkisi üzerine Amerika Dışişleri Bakanlığı da bu konuda bir açıklama yaptı. Amerika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price yaptığı açıklamada İran'ın Irak'ın toprak bütünlüğünü ihlali 20-22 Kasım tarihleri arasında Irak Kürt bölgesine yönelik ölümcül saldırılara devam ediyor dedi. Bakanlığın internet sitesine göre Price, Amerika, Irak'ın toprak bütünlüğünün bu gibi tekrarlanan ve korkusuzca ihlallerini şiddetle kınıyor ve İran'ı daha fazla tehdit ve şiddetten kaçınmaya çağırıyor. Irak'ta Erbil yakınlarında drone saldırıları da kınıyoruz dedi. Amerika'nın Irak'ın Kürt bölgesinde çok sayıda in ve eğitim üssü kuran İranlı Kürt ayrılıkçı gruplara büyük destekleri ortadadır. Amerika liderliğindeki küresel emperyalizm hedefleri doğrultusunda açık ve net bir şekilde bölgede terör ve bölücülüğü destekliyor, sınır noktalarında güvensizlik ve İran'a yönelik silahlı saldırılar tehdidi yaratmaya çalışıyor. İran'ın sınır muhafızlarına yönelik tacizler ve saldırılar ise Washington'un İran'a karşı düşmanca yaklaşımının gerçeğini yansıtmaktadır. Amerikalı yetkililer defalarca İran'ı bölme ihtiyacından bahsetmişler ve bunu gizlemeye ihtiyaç bile duymuyorlar. Amaçları İran İslam Cumhuriyeti sistemini yıkmak ve birkaç bin yıllık medeniyet geçmişine sahip bu ülkeyi bölmek, İran'ı etnik bölünmelere dayalı olarak birkaç parçaya ayırmak, böylece İslami İran'ı bu şekilde parçalamaktır. Amerika'nın bölgedeki küstah politikalarına ve hegemonyasına karşı en büyük meydan okumalarından biri İslam Cumhuriyeti'nin ortadan kaldırılması, Amerika'nın derinden peşinde olduğu dileklerden biridir.
Amerikalılar uzun zamandır bu planı uygulamaya çalışıyorlar. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ilk kez Amerikan Dışişleri Bakanı James Byrnes bir harita çizerek İran'ın etnik gruplarına göre 7 parçayı ayırdı. Byrnes o dönemde İran'ın dünya siyasetinin denklemlerinde önemli bir ülke olmadığını düşünerek İran'ı 7 küçük ülkeye bölme planını ortaya koydu. İran İslam Devrimi ve İran İslam Cumhuriyeti'nin kurulmasının ardından Amerika'nın İran'ı bölme çabaları bir kez daha gündeme geldi. Amerikan Siyonist Üniversitesi'nde profesör olan Bernard Lewis, Büyük Ortadoğu projesi de Batı Asya bölgesindeki ülkelerin bölünmesine vurgu yapıyor. Lewis, İslam ülkeleri Batı dünyası için bir tehdittir ve bu ülkeler bölünmelidir ki İslam'ın gücü kesin olarak etkisiz hale gelsin, aksi takdirde İslam Batı'yı yok edecektir. Ancak planlanan odak noktası ve ana kısmı İran'ın bölünmesiydi. Lewis'in planına göre İran 6 parçaya bölünecek. Aslında İran'ın bazı kısımları komşu ülkelere katılacak ve Beluç, Arap, Türk ve Kürt aşiretlerinin yaşadığı bölgeler İran'dan ayrılacak diyor. Amerikan Senatosu'nun eski danışmanlarından James George Jeters, İsrail ve Suudi Arabistan İran'ın bölgesel gücünü yok etmenin peşindeler ve çözümlerinden biri de İran'ı bölü parçalamak diyor. Böylelikle Amerika, Büyük Şeytan ve İran İslam Cumhuriyeti'nin ana düşmanı olarak İran'ın bölünmesi alanında her zaman düşmanca planını uygulamaya çalışmakta ve bu konuda ayrılıkçılara çok yönlü destek sağlamaktadır. İran'da aralarında Komeli, Demokratlar, Pejak ve Pak gibi Kürt grupların da bulunduğu gruplar terör grupları olarak hep Batı tarafından desteklenmektedir. Ancak İran'a kararlı tepkisi bu grupların Irak-Kürt bölgesindeki inlerine ve mevzilerine yönelik çok sayıda füze ve insansız hava aracı saldırısı gerçekleştirmesi, Amerika'nın bölgesel stratejisine büyük bir darbe ve Washington'un İslami İran'a yönelik kötü ve niyetli planlarını etkisiz hale getirmede etkili bir önlemdir. Şimdi İran'da huzursuzluk ve kaos çıkarmaya odaklanan Amerika, bu ayrılıkçı gruplara desteklemeyi politikasının bir tezahürü olarak görüyor.
Muhterem dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Astana süreci garantör ülkelerin toplantısının sonuç bildirgesiyle ilgili. İran İslam Cumhuriyeti, Rusya ve Türkiye Astana sürecinin garantörleri 19. toplantısına sonuç bildirgesiyle son verdi. Bu bağlamda Suriye'nin kuzeyine ilişkin anlaşmaların uygulanması ve ülkenin bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne tam olarak bağlı kalınması gerektiğini vurguladı. Kazakistan ev sahipliğinde düzenlenen 19. Astana Uluslararası Suriye Barış Konferansı'nın sonuç bildirgesinde Siyonist rejimin Suriye yönelik Tekrarlanan saldırgan saldırıları da kınandı. Aynı zamanda Astana sürecinin garantör ülkeleri Suriye'deki tüm komploları reddederken, Kuzeydoğu Suriye'de güvenlik ve istikrarın ancak Suriye'nin ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunması temelinde sağlanacağını vurguladı. Astana toplantısının sonuç bildirisinde Suriye'de terörist grupları destekleyen ve bölücü grupları destekleyen ülkelerin hareketleri kınanmaktadır. Ayrıca Suriye petrolünün çalınması kınanması gereken bir eylemdir ve gelirleri tasfiye edilmelidir. Bu ülkenin insanlarına geri dönmelidir dendi. Astana sürecini garanti altına alan ülke temsilcilerinin 19. toplantısı özel koşullar altında gerçekleştirildi. Buradan hareketle bu görüşmenin Türkiye ve Suriye liderlerinin üçüncü bir ülkede ikili görüşmeyi tartıştığı bir ortamda yapıldığını söylemek gerekir. Aynı bağlamda iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi'ne yakın Türk yazarı Abdülkadir Selvi, Ankara ve Şam Cumhurbaşkanları arasında görüşme gerçekleşebileceğini ifşa etti. İktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, Sisi adımından sonra Erdoğan'ın Esad'la 2023 seçimlerinden önce görüşebileceğini yazdı.
Daha önce Türkiye Cumhurbaşkanı, Türkiye-Suriye ilişkilerinden istihbarat ve güvenlik düzeyindeki önemine atıfta bulunarak Suriye Devlet Başkanı ile ikili görüşmenin zamanında yapılabileceğini vurgulamıştır. Türk makamlarında Suriye makamları ile görüşmek üzere istişarelerde bulunması, Astana sürecinin garantörü olan ülke başkanlarının 19. toplantısının önemini artırdı. Geçtiğimiz aylarda Türkiye medyasında ve siyasi atmosferinde Suriye ile ilişkilerin normalleştirilmesi gerektiği konusu ciddi bir şekilde gündeme getirildi. Buna istinaden Özbekistan'ın Samarkand kentinde Şanghay Zirvesi oturumu aralarında Beşar Esad ile Recep Tayyip Erdoğan arasında bir görüşme olacağı spekülasyonları yapıldı ancak bu gerçekleşmedi. Daha sonra Recep Tayyip Erdoğan Samarkand'da Beşar Esad ile görüşmek istediğini de dile getirdi. Bu çerçevede Şam'ı yöneten yasal hükümet Türk askeri güçlerinin Suriye'nin kuzeyinden çekilmesi ve Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki silahlı gruplara desteğini kesmesi dahil olmak üzere ilişkilerin normalleşmesi için ön koşullar önerdi ve sözde özgür Suriye ordusunun dağıtılmasına atıfta bulundu. Şam'ın koşulları Suriye'nin kuzeyindeki terör hareketlerinin Türkiye ile Suriye arasında uzlaşma endişesine yol açtı. Bu akımlar istismar edildiklerini şimdi fark etmiş durumda. Bu nedenle bu aldatılmış akımlar Türkiye'ye karşı isyan ve protestolara başlamıştır. Görünen o ki son olaylar Türk hükümetinin Suriye ile ilişkiler konusunda geçici olarak geri çekilmesine neden oldu. Sıfır gerilim politikasını benimsemek yerine komşu ülkelerle savaşa giren Ankara hükümet yetkililerinin son yıllarda uyguladıkları tüm politikalardan son dönemde vazgeçtiklerini de göz ardı etmemeliyiz. Türkiye'nin Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Mısır, Suriye, Irak, Avrupa Birliği, Amerika, İsrail ve diğer Akdeniz yönetimleriyle ilişkilerini büyük ölçüde değiştirmesi de bu yönde değerlendirilmelidir. Recep Tayyip Erdoğan hükümetinin politikaları artık Ankara yetkilileri tarafından bile eleştirildiği için böyle bir revizeye gidilmesi düşündürücüdür.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şamsi 4 Azer 1401, Hicri Kameri 30 Rebiyusani 1444 ve Miladi 25 Kasım 2022 Cuma. 117 yıl önce bugün Hicri Şems'i 4 Haziran 1284'te İran'daki Rus Borçlanma Bankası'nın binası Tahran halkı tarafından yıkıldı. İran Şahlık Bankası'nın İngilizler tarafından kurulmasının ardından Ruslar da banka kurma imtiyazını elde etmeye çalıştılar. Borçlanma Bankası kurma imtiyazını elde ettikten sonra bankacılık işlerini yürütecek bir bina inşa etmeye çalıştılar. Bu nedenle bir imamzade ve bir okulun yanında bir mezarlığın da bulunduğu terk edilmiş ve vakfedilmiş araziyi gördüler. Ve son zamanlarda hükümet ölülerin bu işe uygun olarak oraya defnedilmesini engelledi. Çalışma sırasında Ruslar ölülerin kemiklerini ve cesetlerini keşfettiler ancak onları bir kuyuya attılar. Bunun ardından din adamlarından biri mübarek Ramazan ayında bir konuşma yaparken halkı bankanın inşaatını durdurmaya teşvik etti ta ki bu isyanın devamında imamzade çalışanları ve dini ilimler öğrencileri halkla birlikte binaya saldırarak inşa halindeki binayı yerle bir etti. Belçikalı Nogen'in Şii din adamlarına hakaret etmesi ve Tahranlı iş adamlarının şehrin hükümdarı tarafından cezalandırılması ile ilgili olaydan sonra Rus bankasının yıkılması olayı önemli gelişmelerden biri oldu. Bu da nihayet İran'da meşruta hareketine de yol açtı. Elatı yıl önce bugün Hicri Şems'i 4 Haziran 1345'te İran'da Engelliler Okulu'nun kurucusu Cebbar Bahçeban vefat etti. Hicri Şems'i 1264'te Kafkasya'da dünyaya gelen ve tahsilini bitirdikten sonra Erivan'da bir okulda ders veren Cebbar Bahçeban daha sonraları İran'a geri döndü ve 1303'te ilk İranlı anaokulu kurdu. O yıllarda 3 işitmeyen çocuk okula kayıt yaptırdılar ve bu Bahçeban'ın bu çocuklara konuşmayı öğretme çabasının başlangıcıydı. Çocuklara ve genç öğrencilere okuma ve yazmayı öğretmek için bugün ülke çapında yaygın olan alfabeyi öğretme yöntemini ortaya çıkardı. Ayrıca Hicri Şems'i 1312'de Tahran'da sağır çocuklar için ilkokulu kurdu. Cebbar Bahçeban, işitme engelli çocukların dil öğrenmesinin önünü açmak için dünya çapında en ilerici yöntem olarak bilinen Bahçeban Konuşma Alfabesi adlı yöntemi icat etti. Ülkenin sağırlılarının çevrelerindeki dünya ile ve diğer insanlarla da iletişim kurabilmeleri bu önde gelen insanın çabalarıydı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Muhterem dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Karar.
AFAD, deprem fay hattında bulunan 24 ili açıkladı.
Yeni Asya.
Çocuk yoksulluğu insan hakkı ihlalidir.
Yeni mesaj.
Artçı depremler sürüyor.
Şimdi ise hafta içi köşe hazırları. Kazım Güleçüz, 23 Kasım tarihli Yeni Asya gazetesinde seçime ayarlı terör tezgahı başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki teröristlerin hedef alındı, belirtilen ve adına yine pençe kelimesi konulan hava bombardımanlarının gerekçesi Taksim bombası mı? Oysa o hadise ile ilgili soru işaretleri hala cevabını bulmuş değil. Dahası soruşturma ilerledikçe yeni sorular gündeme geliyor. Bombacı kadının olay yerinden ayrılırken cepheden çekilen fotoğrafları için hiçbir güvenlik kamerası bu görüntüyü veremez denilince bir turist çekmiş açıklaması yapıldı. Ama bu cevap kimi tatmin etti tartışılır diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Bir diğer istifam kadınla aynı karede yer alan diğer iki kadının İsrail askerleri olması. Nasıl oluyor da yan yana geliyorlar? Böyle bir eylemi yaptıktan sonra gittiği evinde bu kadar kolay şekilde yakalanan kadının ağabeyim ÖSO komutanı demesi ve eyleme YPG tarafından tehdit edilip zorlandığını söylemesi de ayrı bir istifam konusu. Kaldığı evin semt sakinleri bir yıldır buradaydı derken İçişleri Bakanı'nın Kobani'nin verdiği talimatla Afrin'den geldi demesiydi. O Afrin ki Türkiye ve ÖSO kontrolünde. Olayda IŞİD ihtimali var diyenler ayrı. Bu ve daha birçok sualin cevabı bilinmezken Kuzey Irak'ı da katarak yapılan hava harekatlarının sebebi gerçekten Taksim bombası mı yoksa başka sebepler de var mı? Bu sualin cevabını da şu anda bilmiyoruz. Ama bombardmanlara misilleme olarak Kuzey Suriye'den Öncü Pınar ve Karkamış'a yapılan füze ve roket saldırıları yeni bir çatışma dalgasının tetiklendiğini gösteriyor. Erdoğan'ın kara harekatından söz etmesiydi. Gören o ki seçim sürecinde bir kez daha terör kartı açılıyor ve onunla bağlantılı olarak terörle mücadele gerekçesiyle ülke yeniden operasyon ortamına götürülüyor. Şimdiye kadar Suriye operasyonlarına yeşil ışık yakmayan ve geçit vermeyen Amerika, Rusya ve Avrupa Birliği gibi bölgeyle çok yakından ilgili aktörler yine itidal çağrısı yapıyorlar. İktidarın bu çağrılara ne cevap vereceğini, kara harekatından vaz mı geçeceğini yoksa seçimi ayarlı, sınırlı ve kontrollü bir operasyonla mı yola devam edeceğini göreceğiz. Muhalefetin ve milletin çok dikkatli olması gereken kritik bir durumla karşı karşıyayız. Terörü de, terörle mücadeleyi de, askeri de seçime alet etme hesabına izin verilmemeli.
Tahran Radyosu. İsfender Korkmaz 23 Kasım tarihli Yeni Çağ gazetesinde kronikleşen TL krizi ve çözüm yolu enflasyon başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Eylül ayında Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Standard Poor's Türkiye'nin kredi notunu artı B'den B'ye düşürdü. B derecesi ekonomi için son derece spekülatif demektir. B'den sonra gelen C iflasa yakın ekonomi demektir. Aslında yalnızca Standard Poor's değil, diğerleri Moody's ve Fitch'te rating notumuzu da aynı seviyeye düşürdü, diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Standard & Poor's bu kararına gerekçe olarak çok gevşek para politikası uygulandığını, ekonomi yönetiminin 2023 seçimleri öncesinde büyümeyi mali ve parasal istikrara tercih ettiğini, küresel olarak mali koşullar sıkılaşırken Merkez Bankası'nın faizleri indirmesinin TL'ye olan güvenin azalmasına yol açtığını, TL'deki daha fazla değer kaybının Türkiye'nin mali istikrarı ve kamu maliyesi için olumsuz etkilerinin olacağı vurgulandı. Fitch ne benzer şekilde kararına gerekçe olarak yükselen enflasyon ve ekonomiyle ilgili endişeleri göstermişti. Gerçekten enflasyon krizi boyutuna ulaştı. Geçen sene Kasım ayında aylık TÜFE oranı %3,51 ve Aralık ayında %13,58 olmuştu. Bu sene Aralık ayında aylık TÜFE daha düşük olur ve yıllık TÜFE de düşer. Ama tüm sektörlerde maliyet artışını gösteren yurt içi üretici fiyatları %150 üstünde olduğu için 2023'te de TÜFE'nin yüksek seyredeceği açıktır. Kaldı ki ekonomik istikrar programı olmayınca ve hükümetin piyasaya polisiye önlemlerle müdahale etmesi enflasyon anarşiye ve paniğe teslim olmasına neden oluyor. Bu durumda maliyete bağlı olmasa da satıcı fiyatları artıyor. Rating kuruluşlarının tespitinde olduğu gibi enflasyon temel nedeni siyasi iktidarın seçim popülizmidir. Hükümet seçim hesabı ile faizleri düşürüp ekonomiyi canlı tutmak istedi ama kur şoku yaşayacağını ve bu fiyat istikrarının bu kadar bozulacağını tahmin edemedi. Bugünkü iktidar 2018 kur şoku ile artan enflasyonu Merkez Bankası faizleri arttırarak çözmüştü. Kur şoku nedeniyle 2018 Ekim ayında TÜFE %25'e çıktı. Merkez Bankası faizi arttırdı ve %24 yaptı. TÜFE inmeye başladı ve 2020 Eylül ayında %9'a düştü. Ama 2020 yılında gayri safi yurt içi hasıla %0,9 oldu. Bu defa hükümet seçim nedeniyle büyümenin düşmesinden korktu ve Merkez Bankası gösterge faizlerini düşürmeye başladı. Fakat aynı zamanda enflasyon da artmaya başladı. Yenilemek gerekir ki bugünkü enflasyonun tek nedeni hükümetin yanlış faiz kararıdır. Enflasyon çözülmesi için planlama yapmak ve plan içinde istikrar programı yapmak gerekir. Bu programda öncelik Merkez Bankası'nı yeniden bağımsız yapmak, Merkez Bankası gösterge faizini artırmak, IMF ile standby düzenlemesine gitmek, dalgalı kur politikası yerine yarı sabit kur politikasına geçmek, sıkı para ve maliye politikası uygulamak, bütçeyi ve devlet imkanlarını parti popülizmden uzak tutmak, ithal girdi payını %15 seviyesine düşürmek olmalıdır.
Özlin Akgüç 23 Kasım tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde gösterge cari işlemler açığı başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Bir ekonomide cari işlemler hesabı açığı sal tutar olarak büyüyor. Cari işlemler açığı döviz gelirleri, ihracat gelirleri oranları yükseliyorsa ülkenin net döviz rezervi yoksa ve parası uluslararası finans piyasalarında ödeme aracı olarak kullanılmıyor. Konvertibal değilse ekonominin gidiş yönünü görmek için başka göstergelere gereksinim yoktur. Cari işlemler açığının büyümesi başarısızlık tehlikeli gidiş göstergesidir diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Cari işlemler açığının büyümesi yeterince üretilmediğini, üretildiğinden daha fazlasının harcandığını, tüketildiğini, yurt dışına mal ve hizmet satışının dış alımı karşılamadığını, tasarruf yetersizliğini açığını gösterir. Kur yükselmesi, ulusal paranın değer yitirmesi, zaman aralığı da olsa enflasyonun hızlanması, dış borçların artışı, rezerv kaybı, cari işlemler açığının sonuçlarıdır. Bir ülkenin dış alemle olan ekonomik ilişkileri ve sonuçları, ödemeler dengesi, ödemeler bilançosu tablosunda görülür. Ödemeler dengesi, bilançosu, ekonomi ile dış ekonomiler arasındaki ekonomik ilişkileri, mal ve hizmet hareketlerini, tahsilat ve ödemeleri, fon hareketini karşılıklı olarak sistematik şekilde listeleyerek gösterir. Denge, bilanço teriminin kullanılması, sermaye hareketleri, finansman, döviz, varlığın rezervinin artışı veya azalışı yoluyla dengenin hesaben sağlanması nedeniyledir. Ödemeler dengesi, cari işlemler hesabı, sermaye hesabı, finans hesabı, uluslararası rezerv hesabı olarak bölünmelidir. Vatandaşlık, uyrukluk temelinde değil, yurt içi yerleşik, yurt dışı yerleşik ayrım ile düzenlenir. Hesaplara ilişkin veriler dengeyi sağlamıyorsa dengeyi sağlamak üzere net hata ve noksan kalemi de düzeltici olarak eklenir. İhracat ve ithalatta mal hareketlerinin para hareketleriyle eşanlı olmaması, ödemelerde zaman aralığının bulunması, veri eksikliği, bazı gelir ve gider kalemlerinin gerçek değil tahmini olması gibi nedenlerle ödemeler bilançosunda net hata ve noksan kalemi eklenir. Net hata ve noksan kalemi diğer hesaplarda özellikle cari işlemler hesabında kaybedilmemiş veya veri bulunamamış, tahmini kalemlerin ve veya ülkeye kaynağı belirlenmemiş fon giriş çıkışlarının olduğunu gösterir. Rakamın görece küçük ve uzunca bir vadede artı ve eksilerin birbirlerini dengelemesi gerekir. Cari işlemler açığı büyürken kuru baskılamak cari işlemler açığını büyütür.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Parsö'de Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Parsö'de Türkçe yayınlarını canlı olarak bir arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsö'de kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kal. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Nur'a giden yol. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyicilerimiz. Bir Nur'a Giden Yol isimli programımızda tekrar sizlerle birlikteyiz. Hatırlanacağı üzere geçen sohbetimizde Haşr suresinin sonuna geldik. Bugünden itibaren sizlerle birlikte Kur'an-ı Kerim'in 60. suresi olan Mümtehine suresinin meali ve kısa yorumlarına başlayacağız. Toplam 13 ayeti ve Medine'de nazil olan bu sure, Allah düşmanları ile dostluktan kaçınmaktır ve bu konuda Hazreti İbrahim aleyhisselam müminlerin örnek alması gereken model olarak tanıtılıyor. Bugünkü sohbetimize bu mübarek surenin 1 ve 2. ayetlerinin tilavetiyle başlamak istiyoruz.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu la tettehidu aduvi ve aduvvekum evliyâe tulkûne ileyhim bil meveddeti ve kad keferû bimâ câekum minel hakkı. يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنتُمْ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ إِن يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُم بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ
رَحْمَن وَرَحِيمُ olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olanları dost edinmeyin. Siz onlara sevgi gösteriyorsunuz. Halbuki onlar size gelen hakkı inkar ettiler. Rabbiniz olan Allah'a inandınız diye Resulü ve sizi yurdunuzdan çıkarıyorlar. Eğer rızamı kazanmak üzere benim yolumda cihad etmek için çıktıysanız, böyle yapmayın. Onlara gizlice sevgi besliyorsunuz. Oysa ben sizin gizlediğinizi de açığa vurduğunuzu da bilirim. Sizden kim bunu yaparsa mutlaka doğru yoldan sapmıştır. Şayet onlar sizi geçirirlerse ele, size düşman olurlar. Size ellerini ve dillerini kötülükle uzatırlar ve inkar etmenizi arzu ederler. Tarihi rivayet ve delillere göre Resul-i Ekrem Efendimiz ve Müslümanlar Mekke'de yaşadıkları sürede İslam dininden vazgeçmeleri için sürekli müşrikler ve kafirler tarafından işkence ve şiddete maruz kalıyorlardı. Sonuçta Resulullah Efendimiz Medine'ye hicret ettiler. Müslümanlar da müşriklerin eziyet ve tacizlerinden kurtulmak için gruplar halinde Medine'ye gittiler. Hicretin ardından müşrikler bir kez daha Medine'ye saldırdılar ve Resulullah karşı komplo kurdular. Fakat kendi hedefleri olan İslam dininin ve Müslümanları yok etmeyi başaramadılar. Hicretin 8. yılında Resulullah Mekke'yi fethetmek ve bu kenti müşriklerin elinden kurtarmaya karar vererek Müslümanların birçoğuyla birlikte bu kente doğru hareket etti. Akrabaları Mekke'de yaşayan Müslümanlardan biri bu haberle ilgili bir mektup yazarak onu gizlice Mekke müşriklerine ulaştırmak üzere bir kadına verdi. Allah Resulü Hazreti Cebrail aleyhisselam tarafından bu olaydan haberdar oldu. Böylece mektubun yazarını huzuruna çağırdı ve söz konusu kadını da tutuklamak için bir grubu görevlendirdi. Kadın tutuklandı ve mektup ondan alındı. Bu ayetlerde müşriklerle dostlukları nedeniyle Müslümanların gizli haberlerini onlara ulaştıran ve müşriklerin de kendilerini sevdiklerini sananları serzeniş ve bu işlerden sakındırmak içindir. Zira müşriklerin dili Müslümanların kötülerken ellerine gücün geçtiği anda iman ehline eziyet eder ve şiddet uygular. Bu ayeti kerimelerden şunu öğrenmekteyiz. Bir kalpte İki dostluk sığmaz. Hem Allah ve Resulünü sevmek hem de Allah dinine karşı komplo kuranları dost edinmek imkansızdır. Din düşmanları müminlerin Allah'a imanları nedeniyle onlara düşmanlık ediyorlar. Onlar müminlerin yegane Allah'a imandan vazgeçmeleri ve onlar gibi kafir olmalarını istiyorlar. Din siyasetten ayrı değildir. Dış siyasette başka ülkeler ile ilişki kurmak veya kesmek dini kıstaslar ve ölçülerle olmalıdır. Düşmanlarla dostluk ve ilişki kurmak insanı küfre ve sapkınlığa sürüklerken sonunu kötü eder.
Allahümme inni es'elke bismike ya Allah.
Şimdi Mümtehine suresinin 3. ayetinin tilavetini dinleyelim.
Lan tenfa'kum erhamukum ve la evladukum yevmel kıyamet. Yevmel kıyameti yefsilu beynekum. Vallahu bima ta'malun basir.
Yakınlarınız ve çocuklarınız size asla fayda vermeyecektir. Kıyamet günü Allah aranızı ayıracaktır. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir. Geçen ayetlerin açıklamasında bazı müminlerin kendi akrabalarının Mekke'de sakin oldukları nedeniyle onlara Müslümanların sırlarını aktarmaya çalıştıklarını anlattık. Bu ayet devamında şöyle buyuruyor. İman ehli olmayan akrabalar ve evlatlar bu dünyada sizi kahr-ı ilahiden kurtaramazken kıyamette de sizden ayrılarak cehennemin yolunu tutacaklar. Öyleyse onlar için kendinizi cehennem ehli yapmayın. Bu ayeti kerimeden şunları öğreniyoruz. İnanç ve düşünce bağları aile bağlarından daha önemlidir. Duygularımızın bizim doğru dini inançlarımıza galebe etmemesine dikkat etmeliyiz. Kafirlerden umudu kesmek ve onlara yaslanmamak gerekir. Hatta eğer onlar bizim yakınlarımız ve akrabalarımız olsa bile.
Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve heb lena min ledunke rahme.
Şimdi de hep birlikte Mümtehine suresinin 4 ila 6. ayetlerinin tilavetine kulak verelim.
قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَى بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد.
İbrahim'de ve onunla birlikte bulunanlardan sizin için güzel bir örnek vardır. Hani onlar kavimlerine, biz sizden ve Allah'ı bırakıp taptıklarınızdan uzarız. Sizi tanımıyoruz. Siz bir tek Allah'a inanıncaya kadar sizinle bizim aramızda sürekli bir düşmanlık ve nefret belirmiştir demişlerdi. Yalnız İbrahim'in babasına senin için mutlaka bağışlama dileyeceğim. Fakat Allah'tan sana gelecek herhangi bir şeyi önlemeye gücüm yetmez sözü başka. Onlar şöyle dediler, ey Rabbimiz, ancak sana dayandık, içtenlikle yalnız sana yöneldik, dönüş de ancak sanadır. Ey Rabbimiz, Bizi inkar edenlerin zulmüne uğratma. Bizi bağışla. Ey Rabbimiz, şüphesiz sen mutlak güç sahibisin. Hüküm ve hikmet sahibisin. Andolsun onlar da İbrahim ve beraberindekilerde sizin için Allah'ı ve ahiret gününü arzu edenler için güzel bir örnek vardır. Kim yüz çevirirse bilsin ki Allah her bakımdan sınırsız, zengindir, övülmeye layıktır.
Allahümme salli ala Muhammedin ve
Kur'an-ı Kerim'in terbiye yöntemlerinden biri doğru davranış modelleri sunmaktır. İlahi peygamberler Allah'ın mesajını halka iletme görev ve sorumluluğuna ilaveten davranışlarının halk için şayeste ve iyi bir model olması gerekir. Onlar açık ve anlaşılabilir bir şekilde Yüce Allah'ın mesajını halka iletirken davranışlarında da aynı şekilde davranmaları gerekir. Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam gibi tüm ilahi dinlerin atası sayılan Hazreti İbrahim aleyhisselam bu ayetlerde Allah düşmanları ile mücadele ve onlardan beraatını ilan edenlerin örneği olarak tanıtılıyor. Hazreti İbrahim hem kendi döneminde hem tarihin diğer kesitlerinde iman ehlinin ona iktida ederek kendilerine örnek almaları gerekir. Elbette Hazreti İbrahim aleyhisselam kendisini yetiştirene Allah'a iman getirmesi halinde ona Allah'tan mağfiret talep edeceği vaadinde bulunmuştu. Fakat iman getirmediği için ondan beraat etti. Bu ayeti kerimelerden de şunu öğrenmekteyiz. Peygamberlerin sözleri ve davranışları hüccettir. Onlar halkın söylediklerinin uygulanabileceği ve de gerçekleşebileceğini göstermek için bizzat birer görsel ve nesnel modeller ve örneklerdirler. Dostluklar ve düşmanlıklar ilahi ve inançsal ölçülere dayanmalı. Kişisel zevk ve düşmanlıklar üzerine olmamalı. Müşriklerden ve şirkten nefret ve beraat etmek dille söylenmelidir. Sırf kalben nefret etmek ise kafi değildir. Değerli dinleyiciler, bir nur tefsirinin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Tekrar beraber oluncaya değin hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Her bahçenin bir bahçıvana ihtiyacı var.
Muhterem dinleyiciler, bugün İran'da hayatını sağır ve dilsiz çocuklara adayan merhum Cabbar Bahçıvan'ın vefat yıldönümüdür.
Bu büyük İranlı adamı daha yakından tanımak için bizden ayrılmayın.
Cabbar Bahçıvan olarak bilinen Mirza Cabbar Askerzade, her bahçenin bir bahçıvana ihtiyacı olduğunu düşünürdü. Bir dünya düşünün, içinde hiçbir ses yok. Renkler ve güzelliklerle dolu fakat mutlak sessizlik içinde olan bir dünya. Varlık dünyanın güzel musikisinden yoksun bir dünya. Siz böyle bir dünyayı düşünürken birçok insan böyle sessiz bir dünyada hayatına devam ediyor.
Eski zamanlarda insanlar duyma yeteneği ile ilgili insanların az bir bilgileri vardı. Bazıları hatta sağır olanların bulaşıcı hastalar biliyor ve onlardan uzak duruyorlardı. Bu yüzden sağırlar için hayat günümüzden daha çok zor geçiyordu. Fakat günümüzde ilmin ilerlemesi ve temelli yöntemlerin kullanılması ile bu insanların eğitimi ve öğretimi alanında büyük ilerlemeler yaşandı. Bu yolda birçokları da sağırlara yardım bağlamında çalışmaya başladılar. İran'da da Cabbar Askerzade adında büyük bir insan bu insanlara yardıma öncü oldu. Kendisi çocukken bir olay sonucu kulaklarından biri az duyuyordu. Bu da sağır insanların dünyasıyla aşina olmasına ve ilerideki yıllarda motivasyonunu oldu.
Cabbar Askerzade 1885 yılında günümüz Ermenistan'ın başkenti İrivan'da dünyaya geldi. Aslında büyük babası Tebrizliydi ve çalışmak için Ermenistan'a göç etmişti. Babası ise inşaatlar ve pastanelerde çalışarak geçimini sağlardı. Cabbar geleneksel şekilde ve mektepte okuma yazmayı öğrendi. 15 yaşında ekonomi şartları nedeniyle eğitimini yarıda bıraktı ve aile geçimine yardımcı olmak için babasıyla birlikte inşaat ve pastanede çalışmaya başladı. Fars edebiyatına ilgi duyan Cabbar çalışmaktan vazgeçmedi ve bazen Molla Nasreddin Hoca ve Leylek adlı miza dergilerine şiir ve yazı yazardı. Daha sonraki yıllarda eğitimini tamamladı ve Erivan'da bir okulda ders vermeye başladı. Fakat Birinci Dünya Savaşı ardından eşiyle birlikte İran'a göç etti ve Merend kentine yerleşti.
Cabbar Askerzade Merend kentinde ilkokul birinci sınıf öğrencilerine ders veriyor ve bu işte çok başarılı bir öğretmen sayılırdı. Öyle ki öğrencilerinden 15'i çok iyi bir ortalama ile bir üst sınıfa geçmeyi başardı. Bir süre sonra İran'ın Azerbaycan ili Kültür Kurumu, Askerzade'nin yeni başarılı öğretim yönteminden daha fazla yararlanmak için onu Tebriz kentine çağırdı ve birinci sınıf öğrencilerin eğitim görevini ona verdi.
Askerzade öğretim yıllarında birçok tecrübeyi kazandı ve bu yolda Farsça dilinin öğretim yöntemlerinde birçok hata ve eksikliklerin olduğunu fark etti. Bu konuyu dikkate alan Askerzade, Farsça dilini öğretmek için ilerideki yıllarda Fars dili ve edebiyatı büyüklerinden birçoğunun onayladığı çok kullanışlı ve profesyonel bir yöntem icat etti. Aslında tam da bu dönemde Cabbar'ın İran'da hayırsever ve olumlu çalışmaları başlayarak hayatının sonuna kadar sürdü.
Cabbar Askerzade 1920 yılında Tebriz'de Ermenilerin anaokulunu ziyareti ardından bu kentte bir anaokulu açtı ve ona Bahçe-Etfal yani çocuk bahçesi adını verdi. Bir süre sonra da kendi soyadını bahçıvan anlamında olan Bahçebana değiştirdi. Kendisi şöyle anlatırdı. Günün birinde arkadaşlarımdan biri şakayla sen Tebriz çocukları için bahçe kurdun ve şimdi de bahçıvanlık yapıyorsun. Sen bahçıvan mı oldun? Ve bu şakan ardından ben soyadım için askerzade yerine İran nüfus cüzdanı alınca Bahçeban soyadını seçtim.
Bahçıvan birkaç yıl sonra 1924 yılında birçok muhalefete rağmen sağlar için bir okul kurdu. Bu okul tam da Bahçe-Etfal anaokulunun bitişindeydi. 1928 yılında Fars ili Kültür Bakanı daveti üzerine Şiraz kentine gitti ve orada da bir anaokul açtı. Orada 5 yıl hizmetin ardından başkent Tahran'a döndü ve 1933 yılında Yusufabad Mahallesi'nde bir okul kurarak resmen sağır çocukların öğrenim ve üretimiyle meşgul oldu.
Sağırlar için özel olan işaret dili konusunda bir tecrübesi olmayan Bahçeban, kişisel tecrübelerine dayanarak onların görme ve dokunma yeteneklerine dikkat aldı. Daha önce de belirttiğimiz gibi çocuk yaşlarında geçirdiği bir kaza sonucu sağ kulağı duymaz olmuştu. Bu yüzden dünyaları sessizlik için geçen çocukları çok iyi anlıyordu. Aslında bu konunun onun hayatında bir dönüm noktası olarak bu çocuklara ilgi duymasına sebep olduğu söylenebilir.
Bahçıvan Farsi harflerinin sesli ve sessiz olarak ikiye ayırdı ve her grubu da sürekli ve süreksiz olarak yine ikiye ayırdı. Buna ilaveten seslerin özelliklerine ve harflerin şekillerine dayanarak dünyada türünün tek örneği olan elle konuşulan alfabeyi icat etti. Bu alfabede diğer bazı manuel alfabelerden farklı olarak tek el kullanılıyor. Bu el işaretleri de dudak okumaya yardımcı olurken aynı zamanda telaffuzu öğretme ve düzeltmek için de bir araç olarak kabul ediliyor.
Tahran Radyosu.
Bahçıvanın sağır ve dilsiz çocuklar için diğer hizmetlerinden görsel bir dil oluşturmak, öğretmen yetiştirmek, çocuk şiirleri yazmak, okuma yazma öğretiminin şeklini değiştirmek için mücadele etmek ve kemikten işitme cihazı ve dilsiz telefonu icadı, takvim yapmak ve her türlü eğitici oyunlar gibi yenilikçi çalışmalara değinebiliriz. Tüm bunlar o dönemin İran'ı için benzersizdi. Böylece sağır çocukların dünyasındaki sessizliği kırdı ve onların hayatına yeni bir can verdi.
Bahçıvan kendi ömrünü bu toprakların çocuklarına adeta vakfetti ve gece gündüz demeden hiçbir beklentide olmadan karşılıksız çalıştı. Ömrünün yılları geçerken çalışmalarına hız kazandırdı ve ona biraz dinlenmesi tavsiye edilince her yolcunun işlerini yoluna koymak için yolculuk öncesi daha da telaşlandığını bilmiyor musunuz? Ben de yolcuyum ve zamanım dar ve bitmeyen işlerim de çok dedi.
Sağırlar için yaptığı tüm faaliyetleri ilaveten çocuklar için tiyatro ve oyun yazmak, tiyatro şiirleri yazmak ve aktörlük alanında da aktifti. Öyle ki İran'da çocuk tiyatrosunun babası olarak tanınır. Bahçıvan O dönemde bu çocukların sorunu hakkında doğru bir anlayış olmadığı zaman ilim ve aydınlık kapılarını araladı. Sohbetimizin devamında onun Tahran'daki ilk öğrencilerinden biri olan Seyyid Rıza Goli Şehidi'nin anılarını dinleyeceğiz.
Ben Hicri Şems'i 1302, miladi 1923 Seyyid Rıza Kuli Şehidi Tahran'da doğdum. İlkokulunu açılışından önce sağlar için birkaç öğretmen vardı. Fakat bahçıvan gibi çalışmalarına devam edemediler. Eğer bahçıvan olmasaydı ben okuma yazma bilmezdim. Bahçıvan bize yardım etti ve bizi büyüttü. Bahçıvanın dostları ve akrabaları, sağlar okulunu bırak, üniversiteye git ve haftada iki gün rahat rahat çalış. Daha fazla para, bu da nasıl bir okul ya, diyorlardı. Fakat bahçıvan şöyle derdi, hayır ben sağır ve dilsizlere aşığım.
Evet, bahçıvanın Tahran'daki ilk öğrencilerinden merhum Seyyid Rıza Goli Şehidi'nin anılarından kısa bir bölüm dinlediniz.
Bahçıvan seçkin ve saygın bir insandı ve tüm düşüncesi ise çocuklar ve halktı. İnsanlık toplumunun onun hizmetkârı değil, veli nimeti olduğunu düşünürdü. Yıllarca çocuklar ve genç erişkinleri eğitmek ile İran'ın ilerlemesi ve gelişmesi yolunda çalıştı ve yeni yöntemler icat ederek İran'da modern öğretim, ve eğitimin gelişerek yayılmasında büyük bir paya sahip oldu.
Gerçi Cabbar Bahçıvan büyük zorluklara katlandı fakat hayatının sonunda hedef ve arzuların zirvesini fethetmekten mutluydu. Bu da çocuklar ve tüm sağır ve dilsiz çocuklar için daha güzel bir dünya yaratmak için çalışan ve daha sonra hayata beslediği sonsuz aşkı ile dünyayı terk eden bilinçli ve vicdanlı bir insanın en büyük mükafatıdır.
Cabbar Bahçıvan'ın kızı onun son gün sedye ile Tahran'ın Yusufabad mahallesindeki okulundan hastaneyi kaldırdıkları günde onun şöyle bağırdığını anlatıyor. Allah'a ısmarladık okul, Allah'a ısmarladık öğretmenler, Allah'a ısmarladık öğrenciler, Allah'a ısmarladık yıldızlar, Allah'a ısmarladık bulutlar, Allah'a ısmarladık ağaçlar, Allah'a ısmarladık yapraklar, Allah'a ısmarladık Yusufabad, Allah'a ısmarladık komşular, Allah'a ısmarladık İnsanlar.
Ve böylece tüm düşüncesi ve kaygısı sağır ve dilsiz çocuklar olan bu adam 1966 yılında böyle bir günde hayata veda etti. Kendisini saygı ve rahmetle anıyoruz.
Muhterem dinleyiciler, Cabbar Bahçıvan'ın vefat edenleriyle hayatı hakkında hazırladığımız sohbetimizi dinlediniz.
Bizleri parstoday.com adresinden takip edebilir, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bizimle paylaşabilirsiniz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız önemli haber özetleriyle son buluyor. İran'dan Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'ni kınama. Emir Abdullahyan, Almanya yıllardır insan haklarını ihlal ediyor. İran'dan Barbok'a tavsiye, kendi protest hücrelerinizin durumuna odaklanın. Balkan'ı Batı İran olaylarında yanlış anlatılar yayılıyor. İran Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü'nün BBC muhabirine itirazı. Tüm General Selami düşmanlar hiçbir şehadetin karşılıksız kalmayacağını bilsin. İran-Irak Ulusal Güvenlik Konseyi kararlarını olumlu karşıladı. Türkiye Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Rusya ve Irak ilişkileri gelişiyor. Esad savaş batının sultacılığına devam aracıdır.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07.20 ile 08.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.com adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82, ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.